Ayrım 7.
Sessiz, uyuşuk, kendi kendine yeten bir hayat ve ebediyete yönelen bir ihtiras, edebiyete ve kainata. Kelimeler dünyasının sultanı olmak, zindanımda, hayır fil dişi kulemde, sanatın ve düşüncenin gökdelenlerini inşa etmek. Kader buna imkan vermedi. Nemesis'in parmakları gözlerime uzandı. Mektuplar 8-10-1963. Gökten ateşi çaldığı için bütün Prometler gibi tanrıların gazabına uğrayan bir fikir maceracısı. Mektuplar 26-2-1967. Gözlerimi, yani her şeyimi kaybetmiştim. Tekrar çarka takılmıştım. Ölümü bir münci olarak arıyordum. Meselelerimi ancak o çözebilirdi. Korkak olduğum için intihar edemedim. Vazifelerim bitmişti. Beklediğim bir şey yoktu. Yazdıklarım hiçbir yankı uyandırmamıştı. Ne yazacaktım? 1956'da Victor Hugo'nun Sefiller adlı eserini, sonra da Hypol Tyne'nin Sanatı Felsefesi adlı kitabını Türkçe'ye çevirmeyi talep eder ama arzuları marif vekaletince geri çevrilir. Aradan 3 ay kadar geçer, bu defa vekaletten gelen bir yazıyla Jean-Jacques Rousseau'nun Emil adlı eserini çevirmesi teklif edilir. Cemil Meriç tercümeye başlar, eserin 1/4'ünü tamamlar. Ancak bu kitabın çevirisi hiçbir zaman sona ermeyecek, Cemil Meriç'in sarı büyük zarflarından birinde ebedi uykusuna terk edilecektir. Körlüğün küçüklük duygusu, düşünce adamının boğuluşu. Yaşamak için istemediğim işlerle uğraşmak mecburiyetindeydim. Emil tercümesi, Sefiller. Bu angaryanın mükafatı yok. Statükoyu devam ettirmek, statükoyu sevmiyorum. Hernani'nin Serancam'ına gelince, Cemil Meriç'in Sefiller'i tercüme etmek istediğini söylemiştik. Tercüme bürosundan bu arzusu geri çevrilir. Onun yerine Hernani teklif edilir. Meriç buruktur. Kitaba elini bile sürmez. Kendisinden rivayet bir gün Haşyet Kitap Evi'nde Oktay Akbal'a rastlar. Konu Sefillere gelince Cemil Meriç öfkeyle "Vermedi herifler." der. Akbal'ın yakınındaki biri azarlar gibi söze karışır. "Hernani'yi verdik yapsana." Lafa karışan Suud Kemal Yetkin'dir. Cemil Meriç şahsen tanımadığı bu şahsın azarı karşısında dikleşir. Manzum tercüme ediyorum beyefendi. Anlık isyan, manzum tercüme edebiyatımızın şaheserine kapıyı çalar. Bundan sonrasını İzzet Tanju'nun kaleminden dinleyelim. Cemil Meriç ilk 3 sayfayı çevirip vekalete yollar. Bir zaman sonra rapor gelir. Tercüme metnindeki süslü şeritlerin ibaresini süslü şereflerine diye okuyacak kadar gözü kara bir tenkittir. Meriç tercümeyi bırakır. Victor Hugo sonbahar yapraklarında uyuyan bir çocuğu anlatırken, "Yeryüzü için kapanan gözleri gökyüzü için açılır," der. Kader de Cemil Meriç'in gözlerini şiir dünyasına, gökyüzüne, yüceliklere açabilmek için yeryüzünde karartır. Ebu'l-Ala el-Mağari ve Milton'la eşit kılar onu. Homeros'la başlamış gelenek bozulmadı. Göz kamaştıracak şiir karanlıktan doğmalıydı. Karanlıkların karanlıkları kovaladığı ayların birinde, Meriç'lerin salonunda, Haziran'dan biri, Tercüme Dergisi'nin yeni bir sayısını karıştırırken, İlk 30 sayfası tetkik edildikten sonra devamına karar verilen eserler listesinde Hernani'nin adını okur. Cemil Meriç orada böyle şeyler yazmaz deyip inanmaz. Haziran'dan biri öteki odadan küçük Mahmut Ali Meriç'i çağırıp okutur. Cemil Meriç inanmamıştır. Hemen tavrı değişir ve kaybolan cennetini o günden itibaren Hernani'de aramaya başlar. Öğrencilerinden Berke Vardar, Ali Özgüven, Server Tanilli, zaman zaman bazı mısraların katibi ama her zaman fikirleri sorulan okuyucular olurlar. Eser okunur, düzeltilir. Hugo'nun 2 aydan az bir zamanda yazı verdiği piyes, 2 yılı aşan bir sürede yeniden yazılır. Türkçe metni Berke Vardar yeni almış olduğu Halda makinesiyle yazar. Daktilo eden de mutludur, o tek hatası bulunmayan sayfayı görenler de. Kitap Marif Vekaleti'nin klasikler dizisinde 1956'da basılır. Meriç kitabı kendini has orijinal ithaflarıyla sağa sola göndermeye başlar. Bunların başında da Sabri Esat Siyavuşgil vardır. Ona yazdığı uzun ithafında, ithaf Server Tanildi'nin el yazısıyladır, minnet borcunu ödemek ister. Sayrano olmasa Hernani olmazdı diyerek. Eser gerçekten bir tercüme şaheseridir. Sabri Esat Siyavuşgil'in Yeni Sabah gazetesinde çıkan bir makalesi Cemil Meriç'i hem övmekte hem de neredeyse bu kadar lüzumsuz bir marifet gösterisine bu kadar çok zaman ayırdığı için onu ayıplamaktadır. Eserin 1957 sezonu için bir şehir tiyatrolarında oynanması uygun görülmüş, bu maksatla devrin rejisörü Max Meinecke birkaç kere Nacak Sokak'taki eve gidip gelmiştir. Arzusu Paris'ten Hernani sahnelenirken özel dekorlar getirmektir. Muzaffer Aslan'ın Hernani, Nedret Güvenç'in Donna Sol rolüne çıkması uygun görülür. Mayneke, Cemil Meriç'ten bazı uzun tiratları kısaltmasını rica etmiştir. Günlerce, gecelerce üzerine kafa yorduğu, yeni bir kafiye bulunca bazen yapılmış bir mazlum tercümenin bütün sayfasını bozduğu mısraları kurban etmek Cemil Meriç'e zor gelmektedir. Ama çaresiz eseri yer yer kısaltır, sahneye uygun bir şekle getirir. Ümidi, sahneden gelen para ile yeniden Paris'e gitmek, gözlerinin açılmasını sağlamaktır. Hernani'nin oynayacağı gazetelerde ilan edilmiş, Cemil Meriç yaklaşan tiyatro sezonunu sabırsızlıkla bekler olmuştur. Ancak Nemesis burada da yakasını bırakmaz Cemil Meriç'in ve sahne çalışmaları tamamlanmış gibiyken, mühim bir sebepten dolayı eser daha sonra sahneye konacaktır gerekçesiyle son anda programdan kaldırılır. Aslında Hernani rolünü üstlenmiş olan aktör Muzaffer Aslan askere gitmektedir. Hernani'nin bir daha da temsili söz konusu olmaz. Birkaç yıl sonra Hasan Ali Yücel Hernani için Mutedil Türkçenin Şaheseri diye yazar ama İzzet Tanjur'un işaret ettiği gibi 1985'te Servet Tanilli Hugo'nun ölümünün 100. yılında çıkardığı kitapta nedense Cemil Meriç'in tercümesinden tiratları ezbere bildiği halde hiç mi hiç söz etmez. Cemil Meriç'in günlük hayatına yeniden dönelim mi? Sabahları eğer neşesi yerindeyse elini yüzünü yıkadıktan sonra yine el yordamıyla yatak odasına girer ve küçük Ümit'e seslenerek ''Yavruyu yavruyu ne yaptın havluyu?'' der. Meriçler yaz öğlelerinde mayolarını giyer, üstlerinde de eski bir elbise çekip Nacak Sokağın denize varan toprak yolu uzantısından koşar adım geçip boğazın mavi serin sularına kendilerini bırakırlar. Cemil Meriç iyi bir yüzücüdür. Denizle karayı ayıran sınırdaki kocaman kare şeklindeki yeşil yosunlu taşa Fevziye Hanım'ın elini tutarak basar, sonra kendini balıklama suya atar. Deniz 2-3 metre sonra uçurumlaşmakta ama Cemil Meriç kuvvetli kollarıyla 5-6 kulaç açılıp sahilden kendisine verilen sağa sola kumandalarına uyarak istikametini bulmakta ve suyun içinde boylarının el verdiği yerde kendisini bekleyen çocuklarının yanına gelerek yine aynı yerden sahile çıkmaktadır. Bir gün beklenmedik bir şey olur. Cemil Meriç kendisine verilen kumandalara uyduğu halde kuvvetli bir boğaz akıntısı onu aşağıya Üsküdar'a doğru sürüklemeye başlar. Allah'tan o gün senelerin vefalı dostu Ali Özgüven de oradadır. Hemen hocasının olduğu tarafa doğru denize atlar ve bir hayli bocaladıktan sonra paniğe kapılan hocasına yetişir. Sular ikisini de sürüklemekte. Ali Bey hocanın moralini yükseltmek için ''Ne güzel hocam değil mi?'' dedikçe Cemil Meriç ''Nesi güzel evladım boğuluyorum'' demektedir. Güç bela yalıların dik rıhtımlarından birine gelirler. Fakat midyelerin insanın elini dizini keseyi bu barikatı aşmak mümkün olmaz. Cemil Meriç boy vermekte fakat suyun dibini bulamamaktadır. Sonunda güç bela bir yerden sahile çıkmayı başarırlar. Yaz akşamları bir başka güzeldir. Karı koca iki çocuklarını önlerine katarlar. Paşa Limanı'ndan Güneş İstanbul'un minareli silüeti arkasında kaybolurken Üsküdar Meydanı'na gelirler. Kanaat lokantasında veya çok sevdikleri işkembecide, küçük Ümit'in o yıllardaki tabiriyle işkencecide, karınlarını doyurup yine yürüyerek ya Ahmediye'deki bizim sinemaya ya da yokuşu nefes nefese tırmanıp Doğancılar'daki Ay Park sinemasına giderler. Ümit babasının yanında oturur, fısıldayarak beyaz perdede olup bitenleri ona nakleder. Ön sıradan biri başını çevirip ters ters bakınca da susar kalır. Ama Cemil Meriç sabırsızlanmakta, neler olup bittiğini öğrenmek istemektedir. Küçük suflör yeniden fısıldamaya başlar. Arada anlamadığı yerlere Fevziye Hanım yetişir. Bu arada kuru yemişçiden alınan fıstığı kilabit paketi de dibini bulmuştur. Lambalar yanınca ailece kalkılır, yarı yoldan koca bir karpuz alınır ve eve varılır. Küçükler dönüş yolunda gözlerinin uykuyla nasıl ağırlaştığını unutacaklar ve birkaç akşam sonra yeni bir film gösterimine girince yine hevesle en terbiyeli tavırlarını takınacaklar, anne ve babaların önüne düşecekler. Saklayamadıkları bir sevinçle iki tarafı çınar dikili caddeden Üsküdar Meydanı'na varmak için sabırsızlanacaklardır. Meriçlerin sinema sefaları arasında Nacak Sokağın karşı tepesinde yer alan işçi kampındaki geceleri de unutmamak lazım. Nacak Sokağı sakinlerinin sarımsaklı yoğurtlu patlıcan kızartmalı bir akşam yemeğinden sonra oluşturdukları kervana Meriçler de katılacak ve dönüşü kolay olan bu yıldızlı akşamlarını küçüklerin daha çok işine gelecektir. Cemil Meriç'in ruh hassasiyetini sergileyen bir olay, Tepebaşı Tiyatrosu'na gittikleri bir akşam vuku bulur. Sahnede Sabri Esat Siyavuşgil'in ünlü çevirisi oynamaktadır. O gün hukuk fakültesinden Cemil Meriç'in talebesi olan Konyalı Fikret Kılıçkaya, Meriçleri lokantaya davet etmiş, bıldırcın kebabı yenmiş ve şehir tiyatrosunun koyu kadife perdeli, ahşap, Sarı Yaldızı salonunun dibinde bir yerlere oturulmuştur. Piyes oynanır, biter, ışıklar yanar, koca salon boşalmaya başlar. Seyirciler arka sıralardan kalkan kara gözlük bir adamın yanındaki küçük bir çocuğun koluna girerken hıçkırıklarını zor bastırdığını, yanaklarından süzülen yaşları kimseye göstermeden gözlüğünün altından silmek istediğini hayretle görürler. Sayrona ile Cemil Meriç'i birbirine bu kadar yakınlaştıran şeyin ne olduğunu o gecede ondan sonra da pek az insan anlayacaktır. Cemil Meriç nasıl bir babadır acaba? Yıllar sonra kızına, dünyada hatırladığım sadece iki çehre var. Biri annemin profilden bir duruşu, biri de sarı kumral ışıltılı, yeşil ela gözlerinle senin çocukluk çehren diyecektir. Ümit Meriç babasını çok sever. Şişli Terakki'de daha birinci sınıfta okurken arkadaşları dünyada en çok kimi seviyorsun diye sorduklarında sırasını hiç değiştirmeden hep şu cevabı verir. Önce Allah'ı, sonra peygamberi, sonra babamı, sonra annemi, sonra kardeşimi. Ümit'e Ümit adını doğduğu gün babası vermiştir. Erkek kardeşinin adı daha o doğmadan aylarca önce hazırlandığı halde ikinci çocuk için evde böyle bir telaş yaşanmamıştır. Kızları Zeynep Kamil'le doğduğu gün hanımına gözlüklü bir bey geldi sizi soruyor denince Fevziye Hanım Cebil'dir demiş içeri Cemil Meriç'in yakın dostlarından o da gözlüklü olan Remzi Öcal kardeş girmiştir. Cemil Bey doğumun ancak ikinci günü gelebilmiş kızınıza ne isim koyalım diyen hemşireye göbek adı Zeynep hem annemin adı hem Zeynep Kamil'le doğdu ama asıl adı Ümit olsun demiştir. Cemil Meriç ile Ümit Meriç'in ilk beraber fotoğrafı Fethibaşı korusunun içindeki harabede o eski körüklü fotoğraf makinalarından biriyle çekilmiştir. Geniş alınlı, yuvarlak çerçeveli gözlüklü, gülen ama nasıl gözlerinin içi gülen genç bir baba, kucağında kocaman kurdeleli, hırkasının kolları aşınmış bir kız çocuğu. Sol elini babasının omuzundan arkaya atmış, sağ avucunu ileri doğru uzatmış. Bir şeyler istiyor, acaba ne? Babasını anlatamıyor derdini ama o da gülüyor. Bu şefkatli kucakta güven içinde olduğunu hissediyor. Yıllar geçiyor. Ümit 5,5 yaşında yatılı olarak okula başlıyor. Şişli Terakki'nin önünden akşam teneffüsünde yarı boş tramvaylar geçiyor. Yarın salı. Annesi çocuklarını ziyarete gelecek. Onlara çamaşırı, poğaça, güzel bir şeyler getirecektir. Çarşamba Işık Lisesi'nde dersi olan babalarının ziyaret günü. Küçük kızın gözleri hüzünle buğulanıyor. Ah bu ayrılık olmasa. Okulunu sevmiyor. Cumartesi gelse dayılarının arabasıyla gelen Müşfik annesine, sonra evde talebeleriyle neşeli bir sohbet içinde olan babasına kavuşsa. Ve küçücük Beşiktaş vapuruyla Üsküdar Meydanı'nın kubbeli minareli, koca çınarlı silüetinden insanı uzaklaştıran o pazartesi sabahları hiç ama hiç gelmese. Ama pazartesi sabahları hep gelmekte. Küçük Ümit hafta içinde okul yatakhanesinde başını yorganına gömüp için için ağlamaktadır. Birkaç hafta böyle geçer. Bir hafta sonu evdedirler. Genç baba kızını çağırır. Alfabesini rastgele açar, oku bakalım der. Ama çocuk harfleri öğrenmemiş, kitabın başındaki parçaları ezberlemiştir sadece. Derste görmedikleri yeni bir parça ona hiçbir şey söylemez. Foyası meydana çıkmıştır küçük kızın. Cemil Meriç gürler. Kızının başının tepesinden bir tutam saçı şiddetle çeker. Koca kütüphanede bu raflar dolusu alimin ortasında bir küçük cahilin işi ne? Ağlamaya başlayan Ümit'i annesi alacak, yatağına yatıracak, okumayı hammallar bile öğreniyor, sen niye öğrenmeyeceksin diyecek ve her hafta salı, perşembe ziyaretlerinde okulda kızına okumayı söktürecektir. Aradan 1-2 yıl geçmeden küçük kız gözlerini kaybeden babasına evin önündeki mermer merdivenlere oturup güneşli sonbahar günlerinde büyük doğuyu hiçbir şey anlamasa da büyük bir ciddiyetle seslendirip okuyacaktır. Babası asabidir. Evet ama aynı zamanda çocuklarına bir arkadaş gibidir. Karlı bir kış günü Şişli Terakki dönüşü Üsküdar'dan eve yürürken tütün fabrikasının önünde Row, row, row your boat diye iki kardeş okulda öğrendikleri İngilizce bir şarkıyı babalarıyla birlikte söyleyecekler. Kar tepelerine toslayınca Himalayalara mı geldik diyen babalarının şakasına o kadar çok güleceklerdir ki sonunda kar tepeciklerine yığılıp kalacaklardır. Çalışma odasında onları İngilizce öğretirken Cemil Meriç stand up deyip çocuklarını ayağa kaldıracak, sıra sit down'a gelince onları elinden tutup bastırarak iskemlelerine oturacaktır. Dersken oyuna dönen bu İngilizce saatlerinin sona ermesini çocuklar hiç istemez. Kış ayları geçip mevsim yaz olunca baba ile çocuklar bahçeye çıkarlar. Saat akşamdır, gölgeler uzamaktadır. Komşu Vanlı Şefik Bey'in evi ile kendi evleri arasında uzanan düzlükte Cemil Meriç küçük yuvarlak bir taş bulmalarını çocuklarından ister. Sonra enli büyüdükçe taşlar bulunur. Bu köşeli taşlarla o yuvarlak taşa vurulacak. Kim Kuka adı verilen taşı daha uzağa götürmeyi başarırsa oyunu o kazanmış olacaktır. Yaz geceleri babalarının kollarında ateş böcekleri, ışık çiçekleri diye besteler düzerek bir yanıp bir sönen ateş böceklerinin peşine düşecek. Hatta ateş böcekleri Şefik Bey'in iri, sarı, yeni dünyalarla dolu nefti yapraklı ağaçlarının bayırına doğru uçarsa ağaçtan kaçamak bir iki meyve koparıp yeniden ateş böceklerinin arasına düşüp neşeli bir karanlık içinde kaybolacaklardır. Meriçlerin bu dönemde hayatlarına yeni bir aile katılır. Vanlı Şefik Bey'in 3 katlı fevkani nefis köşkünün alt katına genç bir karı koca ve 2 küçük oğulları taşınır. Önceleri çocuklar arasında taş kavgalarıyla başlayan ilişki bir akşamüstü küçük Ümit'in Fatma Hanım'ın çay davetini kabulüyle dostluğa sürer. Akşam eve döndükten sonra Fevziye Hanım Ümit'e tanımadıkları bir ailenin çay davetini kabul ettiği için kızar ama kısa zaman sonra o da bu güzel, çalışkan, fedakar genç anneyi beğenir. Hanımlar arasındaki yakınlaşma 1957 yılbaşı gecesi Fevziye Hanım'ın mavi ipek üzerine siyah kadife çiçekli tuvaletini, Cemil Meriç'in ipek gömleği ile lacivert takım elbisesini, çocukların da son bayramlıklarını giyip Tevfik Beylerin kapısını çalmaları ile perçinlenir. Tevfik Özüncü Aydınoğlu Anteplidir. Geldikleri yörenin yakınlığı, Tevfik Bey'in İstanbul vilayeti karşısındaki gömlekçi dükkanına gelip giden Babali'nin kalantor yazarlarından hatıraları ve gündelik haberleri, Halim Selim Aydın kişiliği Cemil Meriç'i cezbeder. O gece birlikte yenen yemek, ondan sonra oynanan at yarışları ve tombala ile koyuluşan sohbet, bu tenha koru bahçesinde aynı bahçe içinde yaşayan iki aileyi birbirine yakınlaştırır. O günden sonra iki aile birbirine sık sık gidip gelir ama daha çok Meriçler Tevfik Bey'leri ziyaret eder. Tevfik Bey'in Devrin Ne Kadar dergisi varsa Kim Akiz alıp Cemil Meriç'i okur. Bu ilişki Meriçlerin mahalle ile de tanışmalarını ve bütünleşmelerini sağlar. Cemil Meriç o günden sonra bu sakin sokağın efendi insanlarının biraz çekinerek ama daha çok da sayarak sevdikleri Cemil Hoca olup çıkar. Artık pazarları mahalleden bir grup komşu aralarına Meriçleri de katacak, yürüyerek ellerinde dolmalı köfteli kır yemeklerinden oluşan paketleriyle Kuzguncuk iskelesine varacak, oradan Eminönü'ne gidip ada vapuruna binecek ve Heybeliada'da Yeşilçamların gölgesinde denize karşı yaz sefalarını süreceklerdir. Ümit artık 5. sınıfa geçmiştir. Ağabeyi Şişli Terakki'nin ilkokulunu bitirip San Josef'e kaydolmuş, Şişli Terakki'den ayrılmıştır. Bu daha çok azınlık ailelerinin, İstanbul ve Anadolu zenginlerinin, lüks arabalı babaların, leopar paltolu annelerin çocuklarını okuttukları okula, Fevziye Hanım 4 senedir tabağa renkli, evaze, biri büyük biri küçük istiridye biçiminde iki düğmesi olan paltosuyla gidip gelmektedir. Ümit ağabeyesi gittikten sonra kendini daha da yabancı hissettiği bu zengin çevrede kalmak istemez ve Üsküdar Sultantepe'de Halide Edeb'in köşkünün hemen yanındaki ilkokula kaydolur. Tarih dersinde Osmanlı Devleti'nde ilk matbaa konusu işlenirken Cemil Meriç paha biçilmez müteferrika baskısı Naima tarihini kütüphanesinin raflarından çıkartarak küçük Ümit'i koltuğunun altına yerleştirir ve okuluna yollar. Böylece geleceğin aydınlar ordusunun minik neferlerinde tarihimize ve ilme karşı ilk iyi ışığın uyanmasına yardımcı olmak ister. Yine yıllar geçer. Ümit Çamlıca Kız Lisesi'nin orta kısmında talebedir. Matematikten ikmale kalır. Ağlayarak gelir eve. Babası üzülme yavrum der, beraber çalışırız ve bütün bir yaz her sabah Taraçı'daki masanın başında kızıyla beraber havuz problemlerini bıkmadan usanmadan halleder. Nalcak Sokak cennetindeki kah aydınlık, kah karanlık günler artık sona ermek üzeredir. Ev sahipleri, kibar ve yaşlı ihtiyarlar Sıddık Bey ile Hafize Hanım vefat etmiştir. Çocukları evde kendileri oturmayı düşünmektedir. Bu arada Cemil Meriç'in kayınbiraderi Reşit Bey de artık yaşlandığını, kendisine yakın bir yerde oturmalarını Meriçlerden rica eder. Meriçler bu sarı serpe köşkten Acıbadem 4 yoldan aşağı inen yokuşun üzerindeki sağdaki yeni apartmanın 3. katına taşınırlar. Konaktan apartman dairesine sığınmak pek kolay olmaz. Artık sabahları bülbül sesiyle değil motor gürültüsüyle uyanmaktadırlar. Gerçi vefalı dostları onları bırakmamışlardır ama bu dar kafes Cemil Meriç'i sıkmaktadır. Bu arada kötü ve beklenmedik bir haber, Fevziye Meriç'in tansiyonunu 23'e fırlatmış ve Cemil Meriç eli ayağı her şeyi olan Fevziye Hanım'ın 10 günlük komasını başında oturup bekleyerek geçirmiştir. Neyse ki Fevziye Hanım o inanılmaz irade gücüyle önce yataktan, sonra odadan, sonra evden çıkıp yürüme gücüne erişmiştir. Ama sağ elinde ve sağ ayağında kalan bir sekel, dilindeki tatlı bir rekaketle beraber ömrünün sonuna kadar onu izlemiştir. Onca maddi ve manevi sıkıntının ortasındayken Cemil Meriç bir yılbaşı gecesi sobanın kapağını açmış ve sigara paketiyle kibritini aleler ortasına bırakarak çok genç yaşından beri elinden düşürmediği sigarasına 10 yıl için veda etmiştir. Fevziye Hanım şaşırmış, sadece o paketi attığını zannetmiştir ama Cemil Bey kendime sigara alacağıma sana ilaç alırım demiş ve kararının kesinliğiyle çevresindeki herkesi şaşırtmıştır. 1960 yılının 29 Mayıs'ında yani Acıbadem'deki eve taşındıktan tam bir sene sonra Cemil Meriç'in kütüphanesi yeniden yerinden oynar, 3 kat merdivenden paketler yine Ali Özgüven, İzzet Tanju ve Bülent Tahiroğlu'nun himmetiyle kamyona yüklenir ve bir kamyon dolusu eşya ile birlikte gülü oynaya Beylerbeyi'ne doğru yola revan olur. Meriçler Beylerbeyi'nde Koruluk Sokak'taki bu güzel evde ne yazık ki sadece bir yıl otururlar. Cemil Meriç Boğaz'ı çok sever. Güneşli günlerde hanımının koluna takılıp evin arkasındaki tepelere doğru uzanan yılankari yolda upuzun ve dimdik çamların gölgesinde dinlene dinlene yürüyüşe çıkar. Fevziye Hanım'ın en çok beğendiği manzaralı bir ağaç altında oturur, eşine ya Fransızca ya eski Türkçe bir kitap okur. Serenlik basınca karı koca kalkar yine kol kola girip ellerine dolu yola revan olurlar. Yoldan gelip geçen 3-5 kişi bu garip çifte hayretle bakar, sonra hızla yürümeye devam ederler. Kimdir bunlar Allah aşkına? Kör bir adam ve felçli bir kadın. Ümit Meriç o sene lise 2'dedir ve Çamlıca Kız Lisesi'nde yatılı okumaktadır. Edebiyat öğretmeni Selma Emir kompozisyon dersinde şöyle bir konu verir. Tanıdığınız bir şahsı fizik ve ruh portrelerini ihtiva eden bir tasvirle anlatınız. İşte Beylerbeyi tepelerinde oturan yolculara 15 yaşındaki Ümit Meriç'in kaleminden babasını tanıtalım. Sokakta görseniz herhangi bir insan derdiniz onun için. Diğerlerinden tek farkı gözündeki siyah gözlükleriydi. Evet, gözleri senelerdir en ufak bir ışık pırıltısını dahi görmekten mahrumdu. Ama onun dış dünyaya ebediyen kapanan gözlerinin içinde uçsuz bucaksız, sonsuz bir alem uzanırdı. O, bunu her türlü dert ve kederden yoksun alem içinde istediği gibi gezer, konuşur, düşünürdü. Ruhunda bizim güneşimizden 1000 kat daha semavi ve muhteşem bir ışık parıldardı. Öyle ki bu güneş geceleri batmaz ve bulutların arkasına gizlenmez. Zaman zaman kalbindeki saadet yüzüne de akseder. Gözlerinde en ufak bir ışık görmeyen gözlerinde hummalı ve derin bir ateş için yanardı. Dudaklarında durgun bir gölde dolaşan meltem kadar hafif ve sakin bir tebessüm dolaşırdı. Yüksek alnı içindeki fikir çarpışmalarından bir habermiş gibi gergin ve sakin dururdu. İri bir cüssesi vardı ama bu cüsse onun hayalperest ruhu ile bir tezat teşkil etmez, bilakis şayanı hayret bir armoni yaratırdı. Gittiği yere neşe götüren, etrafında daima kahkahadan kırılan bir grup bulunan bu insanı her tanıyan severdi. Gerçekten de neşesi de asabiyeti de fazlaydı Cemil Meriç'in. Kızdığı zaman gökler gürlerdi. Güldüğü zaman da kahkahasının uzayarak sönmesini şaşarak beklerdiniz. Müziği severdi. Batıdan Bizet'i, bizden de Şevki Bey'i. Nedir bu haletin ey mey cemalim? Ve Şevki Bey'in diğer bütün şarkılarını.